Ayrım 16, Rampa, Jack Higgins, sayfa 249. Telefon çaldığında Ferguson duştan henüz çıkmıştı. Williams'ı dinledi.
Tamam Tony, olduğun yerde kal. Bırak bundan sonrası Fransızlar halletsinler. İyi iş becerdin.
Telefonu kapatıp havlusunu tutarak oturma odasına koştu.
Harry, hangi cehennemdesin Harry?
Fox çalışma odasının kapısında belirdi. Beni mi istediniz efendim?
Tony işi başardı. Şimdi Fransızların harekete geçmeleri gerek. Paris'te Albay Guyon'u bul bana, çok acele.
Yatak odasına koşup giyinmeye başladı. Rabier'i bağlayıp kilere sokan Villiers adamın Walter tabancasını almayı ihmal etmemişti.
Ferguson'un Paris'e doğru yola çıktığına eminim dedi.
Yine de harekete geçmeleri epey zaman alır dedi Gabriel. Raoul ne olacak burada? Bir şeyler yapmalısın Tony.
Biliyorum.
Villiers Leclerc'e döndü.
Chief Train'i Rock Adası'nın kumsalına indirebilir misin?
Leclerc gülümsedi.
Donner bu işe çok şaşırır doğrusu. Ayrıca adamlarımdan 5-6'sını da alabiliriz.
Villiers dönüp adamlara baktı. Hepsi de güçlü kuvvetli görünüyorlardı. Ancak sıradan bir askerden çok entelektüellere benziyorlardı. İçlerinden ikisi gözlüklüydü de.
Bunlar teknisyen değil mi? Elektronik uzmanları.
İnan bana aynı zamanda çok iyi askerlerdir. Tek eksiğimiz silah.
Donner'ın adamlarının kaldığı yerde tüfek falan var dedi Van'da. Az önce gördüm.
Leclerc adamlarına döndü. Yürüyün o halde, ne bekliyoruz? Önlerine geçip dışarı çıktı. Gabriel elini Villiers'ın koluna koydu. Dikkatli ol Tony ve ne olur geç kalma.
Merak etme sen. Villiers kadını alnından öpüp kapıya doğru yürüdü. Tony.
Efendim.
Senin her zaman daha iyi şeylere layık olduğunu düşünmüşümdür.
Senden de iyi mi?
Asla bunu kabul edemeyecek kadar kendini beğenmişim biriyim ben. Yaptığın işlerden söz ediyorum. Ferguson ile karanlık oyunlarından çok daha değerlisin sen. Biraz mutluluğa hakkım var. İkimiz arasında geçen şeyler için üzgünüm. Pek çok şey için üzgünüm aslında.
Villiers gülümseyince ilk tanıştıklarındaki kadar sevimli oluverdi birdenbire.
Yanılıyorsun dedi. Ben hiç de üzgün değilim. İşler yolunda gittiği sürece harikaydı. Seni hiçbir şeye değişmezdim.
Erkek dışarı çıktı. Az sonra da Peugeot arabanın sesi duyuldu. Ardından derin bir sessizliğe gömüldü ortalık. Espine'nin odasında Raoul Montero elleri hala ipekli eşarpla bağlı olarak iskemlede oturuyordu. Üzerine bir battaniye serilmiş, binbaşı bir kenarda yatmaktaydı. Donner dolaptan bir şişe şampanya çıkardı.
Elifçioğlu zevkliymiş doğrusu. Krug 71, mükemmel bir yıl. Ne yazık ki içkiyi soğutacak zamanımız yok. İnsan hayatta her istediğini elde edemez, ne yaparsın?
Parmağı ile mantarı çıkartırken güldü.
Benimle bir kadeh içer miydin?
Bildiğin gibi içki bana pek yaramıyor dedi Montero.
Bana ise çok yarıyor.
Donner bir kadeh doldurup pencereye gitti.
İşlerin yolunda gittiğini kabul etmek zorundasın. Planlama gibisi yoktur.
Silah sesleri duydum.
Pek az ama. Füze depolarındaki nöbetçiler bir iki el silah attılar. Benimkiler tarafından biçilmeden. Bu da çok yararlı aslında. Seni beyninde bir kurşunla yüzüstü bıraktığımızda çok daha inandırıcı olacak. Onların silahından çıkma bir kurşunla tabii.
Açılan kapıdan Stavra girdi.
Tekne ile bağlantı kuruldu mu diye sordu Donner. Evet, 35 dakikaya kadar burada olacaklar.
Her şey kontrol altına alındı mı?
Egzosetleri kamyonları yükleyen 10 sivil dışında herkes kilit altında.
Mükemmel. Sen oraya git ve işleri hızlandır. Biz de birkaç dakikaya kadar geliriz. Albay için ilginç olabilir. Stavro çıktı. Donner kadehini bir daha doldurup Montero'ya kaldırdı.
Çok kalmadı ahbap.
Chief Tain uçağında Leclerc'in yanında oturan Villiers bulutlar arasında yükselen adayı görmüştü. Denizden 100 metre yüksekte uçuyorlardı. Suyun yeşil yüzeyi beyaz dalgalarla kabarmıştı.
Rüzgar inişe elverişli olacak mı diye sordu Villiers.
Yeterli sanırım. Bizim dikkat etmemiz gereken şey o yamaçlardan inen rüzgarın oluşturduğu hava boşlukları. Kapkara bir canavar gibi kendilerini bekliyordu ada. Bir yanında 100 metreyi aşan yamaçlar, diğer yanında ise dik bir eğimle limana inen bir düzlük vardı.
Geldiğimizi göreceklerini biliyorsun herhalde dedi Leclerc. Bundan kaçınamayız. Biliyorum, elimizden bir şey gelmeyeceği için bari adanın ortasından geç de neler olup bittiğini görelim. Biraz panik ve karışıklık her zaman yararlıdır.
Leclerc uçağı iki tepenin arasından geçirip birden alçalınca 30 metre kadar altlarında kampın beton barakaları ile füze depoları görüldü. Donner ile Raul Montero depolara doğru yürüyorlardı. Donner korku ile başını havaya kaldırdı. Montero'yu iterek depolara giden tünele soktu. Leclerc üzerlerinde bir tur daha atıp burnunu denize doğru çevirdi. Stavro da uçağı tünelin ağzından görmüştü. Donner ile Montero yanına geldiklerinde ''Bundan hiçbir şey anlamadım'' dedi. ''Bizim uçağımızda o, neler oluyor?''
''Villiers, aptal herif'' diye bağırdı Donner. ''Başka kim olabilir ki? Kim bilir evde neler oldu?''
Denizden doğru gelip yamaçların ardında kaybolan uçağa baktı.
''Peki ne yapmaya çalışıyorlar?'' dedi Stavro. ''Bu kayalıkta inecek yer yok ki.''
''Var, deniz çekilmişse yamaçların altında geniş bir kumsal var. Fransız Hava Kuvvetleri geçen yıl oraya inilebileceğini kanıtladı. Ama uzun vadeli olarak ele alındığında uygulaması güç diye vazgeçtiler.''
''O halde ne yapacağız şimdi? Gelen Villiers ise Fransızlara haber vermiştir. Bir anda komandolarla sarılıveririz.''
''Hele gidip bir içeri bakalım.'' dedi Donner.
Montero'yu iteledi yine tünelden geçip ışıldaklarla aydınlatılmış geniş bir beton depoya girdiler. Füzeleri taşımak için özel olarak yapılmış kamyonlardan dördü yükleme rampalarına yanaşmışlardı. Aerospatiale şirketi tulumları giymiş sivil personel özel hidrolik krikolarla füzeleri yüklüyorlar, çevrelerinde silahlı adamlar bekliyorlardı. Başlarında Jaro vardı.
''Ne aşamadasınız?'' diye sordu Donner.
''Şansımız yaver giderse 20 dakika sonra limana doğru yola çıkabiliriz.''
Donner Stavro'ya döndü. ''Ben burada kalacağım. Sen yanına birkaç kişi alıp tepeye çık. Bu yana geçmek isteyen olursa durdurursun. Bize ihtiyacımız olan zamanı sağlayacaksın.''
Stavro pis pis sırıttı. ''Size özel olarak garanti veriyorum patron.''
Jaro'ya döndü. ''Haydi yürü Claude, iş çıktı bize.''
Tünelin çıkışına doğru koştular. Donner bir sigara yaktı.
''Villiers'a, inanılmaz bir şey.''
İçinde hiçbir kötülük olmayarak güldü.
''Herif en az benim kadar ustaymış demek.''
''Ne demiştin?'' diye sordu Montero. ''Biraz planlama.''
''İnsanın talihi her gün yaver gitmez ki.''
''Peki şimdi ne olacak?''
''Bekleyip göreceğiz ahbap, ama hiç olmasa Espine'nin odasında konforlu bir şekilde.''
''Kruk şişesini masasının üstünde bırakmıştım. Soğuk olmasa da onu yarım bırakmak yazık olur.''
''İşin bitik.'' dedi Montero. ''Bunu sen de biliyorsun.''
''Göreceğiz ahbap, göreceğiz.''
Donner sırıtarak adamı tünelin ağzına doğru iteledi. Leclerc rüzgarı hesaplayarak iniş için bir deneme yaptı. Ancak o anda tepeden aşağı öyle bir hava akımı olmuştu ki az daha alabora olacaklardı. Güç bir dönüş yapıp bu kez dalgaların hemen üstünden yaklaştı kumsala. Tekerlekler suya değiyor gibiydi. Bir anda ıslak ama sert kumların üstünde buldular kendilerini. Uçak hızla ilerlerken iki yana sular fışkırıyordu. Leclerc kumsalın ucuna kadar gitti, rüzgara karşı döndü, motorları kapattı.
''Denizin kabarmasına ancak bir saat var. Ondan sonra bir daha havalanamayız.''
''Umurumda bile değil.'' dedi Villiers. ''Uçak bizim değil ya.''
Rabier'den aldığı tabancayı çıkartıp kontrol etti, yine cebine soktu. Leclerc'in adamları kapıyı açıp birer birer yere atlamaya başlamışlardı bile. Hepsinde beyaz evden aldıkları silah ve cephane vardı. Villiers bir Armalite tüfeği ile bir el bombası alıp onlara katıldı. Erler yarım daire biçiminde Villiers'ın çevresinde toplandılar.
''İçinizden savaş deneyimi olan kim var?''
Leclerc uzun boylu, sağlam yapılı, çelik çerçeveli gözlüğü buğulanmaya başlamış birini gösterdi.
''Çavuş Albrey, Chad'da lejyonda 2 yıl kaldı. Pek çok kere savaş koşulları altında yaşamıştır.''
''Bizlere gelince...'' Omuzlarını silkti.
''Peki'' dedi Villiers. ''Size söyleyeceğim bir tek şey var. O hayvanlara eşit bir fırsat tanımak gibi izci oyunları yok. Gerekirse sırtlarından vuracaksınız. Çünkü aynı durumda onlar bunu yapmaktan çekinmeyeceklerdir. Yürüyün şimdi.''
Villiers dönüp tepelere doğru koşmaya başladı. Uçaktayken aşılmaz gibi görünen tepeler aslında hiç de öyle değildi. İki tepe arasında ortasından bir su akan epey geniş bir yarık vardı. Biraz yorucu olmakla birlikte kolay bir yoldu.
10 dakika sonra tepenin üstüne çıkmışlar, kayalıklar ve çalılıklar arasından öte yana inmeye başlamışlardı. Villiers sisler arasında sesler duyunca Leclerc ile adamlarının dikkatlerini çekmek için elini kaldırıp işaret verdi. Bir kayanın üzerine çıkınca Jarro'nun ardında 3 kişi olduğu halde yamaçtan yukarı çıktıklarını gördüler. Villiers yalnızca en arkadan gelen Stavro'yu görüyordu. Lance'deki evde iskemleye bağlı duran Harvey Jackson'ın işkenceye uğramış yüzü gözlerinden gitmiyordu. Cebinden el bombasını çıkartıp dişiyle fünyesini çekti. Bir kere olsun o buz gibi sakinliğini ve eğitimini unutmuştu.
''Stavro, ulan orospu çocuğu!'' diye bağırdı. ''Al sana Harvey Jackson'dan bir armağan.''
El bombasını yamaçtan aşağı yuvarladı. Duyduğu sesten başka bir uyarıya ihtiyacı olmayan Stavro dönüp tepe aşağı koşmaya başlamıştı bile. Yağmur ve sis arasında bir anda kaybolmuştu. Arkadaşları onun kadar çabuk davranamadılar. Bir patlama ardından çığlıklar duyuldu. Villiers Armalite'ını hazır ederek kenara yaklaştı. Daracık boğaz bir kasap dükkanına dönmüştü. Jarro ile üç arkadaşı ağır yaralıydılar. Villiers'ın yanına gelen Fransız askerlerinin yüzlerinde dehşet okunuyordu. Villiers silahını omzuna kaldırıp emeklemeye çalışan yaralılardan birini devirdi. Leclerc Villiers'ı yakalayıp çevirdi. ''Tanrı aşkına yetmez mi bu yaptığın?'' Tam o anda bir el silah sesi işitildi. Bir kurşun Leclerc'in kulağının üstünden girip beynine saplandı. Adam sırt üstü tepeden aşağı yuvarlandı. Çavuşlardan biri dizi üstüne doğrulup ateş eden Jarro'yu salvo ateşine tutmuştu bile. Kurşunlar adamı olduğu yerde döndürdü, kamuflaj ceketi alevler içinde yanmaya başladı. Askerler Villiers'ın yanında durup aşağıdaki sahneye bakarlarken konuşmuyorlardı. Genç çavuşlardan biri ''Hepsi bu kadar mı efendim?'' diye sordu. Villiers başını salladı. ''Aşağıda, üstte başkaları ve mutlaka ele geçirmek istediğimiz Felix Donner var. Yüzbaşınız için çok üzgünüm, iyi bir adamdı. Ama savaşta iyi olmakla, şerefli olmakla sağ kalamazsınız. En azından bugünlerde. Umarım dersinizi öğrenmişsinizdir. Aşağı indiğimizde sakın unutmayın.''
Silahına yeni bir şarjör yerleştirdi. ''Şimdi yürüyün bakalım. Dediklerimi yaparsanız burnunuz bile kanamadan kurtulursunuz buradan.''
Espine'nin odasındaki Donner el bombasını ve onu izleyen silah seslerini duymuştu. Kadehi elinde olduğu halde pencereye yaklaşınca Stavro'nun barakaların öte yanındaki yamaçtan aşağı koşarak indiğini gördü.
''Beklenmedik bir şey mi oldu yoksa?'' diye sordu Montero.
Donner hala gülümseyerek döndü ancak gözleri soğuk ve kapkaraydı.
''Sen benim iyi bir insan oluşuma güveniyorsun değil mi?''
Montero'nun yanına gidip suratına sert bir tokat indirdi. Montero yere yuvarlandı. Donner kapıyı açıp dışarı çıkarken Stavro da füze depolarına giden tünele doğru koşuyordu. Stavro patronunu görünce yönünü değiştirdi.
''Durum nedir?'' diye sordu Donner.
''Villiers bizi boğazda yakaladı. Yanında en az yarım düzine adam vardı.''
''Jarro ile ötekiler?''
''El bombası. Ben ancak güç bela kurtardım canımı. Şimdi ne yapacağız?''
Donner en azından kendi geleceği konusunda kararını vermiş olduğu halde düşünür gibi yaptı. İşi berbat olmuştu, burası kesindi. Villiers ile adamlarının adada bulunmaları daha büyük bir birliğin pek uzak olmadığı anlamına geliyordu. Son nefesine kadar ancak budalalar savaşırdı. Kayaların dibinde bekleyen çiftayın ise beklenmedik bir nimetti.
''Telsiz odasına git.'' dedi Stavro'ya. ''Teknenin kaptanıyla bağlantı kur. Ancak ne yaparsan yap, adama buradaki durumu söyleme. Yoksa hemen geri dönüp sıvışır. Benim olanca hızıyla buraya gelmesini emrettiğimi söyle. O işi halledince diğerlerini topla. Sizi limanda beklerim.''
''Peki Ezosetler ne olacak?''
''O iş geride kaldı artık. Bu işten sıyrık almadan yakamızı kurtarırsak başarılı sayılırız. Haydi git şimdi.''
Stavro çıktı.
''Sanırım arkadaşına gözünü kırpmadan ihanet ediverdin.'' dedi Montero.
''İşe karışmasaydı ne yapalım?''
Donner kuru şişesine uzandı. ''Şunu bitireyim bari.''
''Gidecek hiçbir yerin yok. Sonun geldi. Yoksa daha anlamadın mı bunu?''
''Gidecek bir yer her zaman vardır ahbap. Hele kumsalda bir uçak ve onu uçuracak bir Arjantinli kahraman varsa.''
Donner kadehini bir yudumda boşaltıp duvara fırlattı.
Villiers adamlarına yere yatmalarını söyleyip kayalığın kenarına doğru sürüklenerek gidip baktığında Stavro'nun telsiz kulesinin kapısından içeri girdiğini gördü. Tüm üst bir harita gibi önündeydi şimdi. Füze depolarının giriş tünelini gösterdi. Buraya gönderilmeden önce briefingden geçmiş olmalısınız dedi çavuş Albrey'e. Egzosetler şurada mıdır?
Evet, telsiz odası da kulenin tepesindedir.
Donner'ın adamlarından ikisi de sağ tarafta alçak ve uzun beton bir barakanın önünde nöbet tutmaktaydılar.
Ya burası diye sordu Villiers.
Planlardan hatırladığım kadarıyla yakıt deposu. Villiers başını salladı. Üst personelini oraya kapatmış olmalılar. Limana doğru bakan Albrey, balıkçı teknesi görünürlerde yok dedi.
Şu anda gelmek üzeredir. Donner işlerin sarpa sardığını anlamış olsa bile burada tek başına kalmayı istemeyecektir. Diğer yandan Rusluğu tutup da vatanı için kendini feda etmeyi düşünmüş de olabilir. O zaman tekneye buradan uzaklaşmasını emredecektir ki doğrusu bizim için çok yazık olur bu. Onun da diğerleri gibi ele geçirilmesi çok iyi olurdu.
Peki şimdi ne yapacağız öyleyse diye sordu Albrey.
Seninle ben kuleye gideceğiz. Sanırım orada yalnızca şimdi içeri girenden başka kimse yoktur. Stavro ve belki de bir telsizci.
Askerlere döndü. Çavuş Albrey ile bana 5 dakika tanıyın sonra saldırın. O yakıt deposunun önündeki ikisini yakalayın. Sonra şu tünelin ağzını kapatın. Dışarı çıkmak isteyen olursa hemen ateş edin. Sözlerimi sakın unutmayın. Adamlara hiçbir şans tanımayacaksınız. Çünkü onlar bunu size kesinlikle tanımayacaklardır.
Villiers ile çavuş beton barakalardan birinin çevresinden dolanıp kuleye 3 metre kadar yaklaştılar. Villiers kulenin dışından balkona yükselen çelik merdiveni işaret etti. Sonra elinde tabancası olduğu halde öne geçip tırmanmaya başladı. Albay onun 5-6 metre kadar yükselmesini bekledi. Sonra kulenin altındaki kapıya koşup içeri girdi. Tam o anda yani Stavro da döner merdivenin en üst basamağındaydı. Tabancası kılıfındaydı ama refleksleri kusursuzdu. Albrey ile üniformasını bir anda algıladı. Çavuş makineli tabancasını ateşlediği sırada dönüp ortalıktan kaybolmuştu bile. Albrey bir an bile düşünmeden ardından koştu.
Kulenin içinden gelen silah seslerini duyduğunda Villiers yarı yola varmıştı. Bir elinde silahı olduğu halde tek eliyle demirlere tutunup bekledi. Aşağı baktığı anda o yükseklik korkusu yeniden sardı tüm benliğini. Yakıt deposunun önündeki nöbetçiler kendisine bakıyorlardı. Hatta silahlarını doğrultmaya bile başlamışlardı. O anda Leclerc'in adamları karşıki barakaların arasından ateş ederek fırladılar. Villiers'ın tepesinde telsizci korkuluktan eğilmiş tabancasını uzatıyordu. Villiers bir anda tüm korkularını unutup güdüsel bir hareketle tek elle ateş etti. Adam bir çığlık atıp gözden kayboldu. Villiers tırmanmaya devam etti.
Donner tabancasını çekerek pencereye koştu. Raul Montero kıs kıs güldü arkasından.
''Sanırım bu kez biraz geç kaldın dostum.''
Donner cevap vermeye gerek duymadan kapıyı aralayıp dışarıya baktı. Yakıt deposunun nöbetçileri yerde yatıyorlar. Leclerc'in adamlarından biri de kapının kilidini açmaya çalışıyordu. Sokağın öteki ucundan silah sesleri gelmekteydi. Adamlarından ikisi liman yönünde kaçıyorlardı.
Donner kapıyı kapattı, Montero'yu tutup kaldırdı, arka taraftaki mutfağa soktu. Hiçbir korku belirtisi göstermeden arka kapıyı açtı.
''Haydi düş bakalım önüme'' diyerek adamı dışarı itti.
Villiers balkondan içeri bakınca ölü telsizciden başkasını görmedi. Adamın makineli tabancası bir yana fırlamıştı. Villiers onun silahını alıp rüzgarda savrulan telsiz odası kapısına doğru yürüdü. İçeride de kimse yoktu. Arkasında bir ayak sesi duyup döndü. Stavro elinde otomatik silahı olduğu halde kapının önünde belirmişti. Stavro'nun yüzünde profesyonel bir katilin soğuk kararlılığı vardı. Makineli tabancaya karşı şansını düşündü ve kararını verdi. Büyük bir dikkatle tabancasını yere bıraktı.
Villiers makineli tabancasını kaldırdı. Stavro güldü.
''Yapamazsın binbaşı Villiers. Bir İngiliz'e yakışan bir hareket olmaz bu, öyle değil mi?''
Villiers adama yaklaştı. ''Yani ben bir centilmenim, onu mu demek istiyorsun?''
''Onun gibi bir şey işte.''
Stavro'nun yıllardır ceketinin sağ kolunda taşıdığı kemik saplı balıkçı bıçağı avcunun içine düşmüştü. Baş parmağı ile sustalının düğmesine bastığı anda kolu birden yukarı savruldu, bıçak Williers'ın çenesinin altına süründü. Böyle bir hareketi bekleyen Williers makineli tabancasını attı, adamın kolunu usta bir hareketle savuşturdu. Her iki eliyle bileğini yakaladı, Stavro bir çığlık kopardı, sustalı elinden düştü. Williers adamın kolunu yukarı doğru bükerek kıvırmaya devam ediyordu. Stavro'nun kasları parçalanmaya başlamıştı. Adamın çığlıkları göğü yırtarken Williers onu arkasından yakaladığı gibi korkuluktan aşağı fırlattı. Donner ile Montero da tam o an subaylar kantininin arka kapısından çıkmışlardı. Stavro'nun cesedi yere çarptı. Donner yukarı bakınca balkondaki Williers'ı gördü. Çavuş Albright de arkasındaydı. Çavuş makineli tabancasını ateş etmek için doğrulturken Donner Montero'yı kalkan gibi önüne çekti. Balkonda Williers çavuşun dirseğine vurdu. "Bu işi bana bırak." Sonra koşar adımlarla merdivenden aşağı inmeye başladı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 265.